Ayrım 3, sayfa 19. 2. bölüm. Akıl almaz ve şaşılacak şey. Harcamadan kaçınmayalım dedim Roscoe'ya. Snark da her şey en iyi cinsten olsun. Dekorasyon konusunda da tasalanmayalım. Geminin iç tahta aksamları için basit çam tahtaları yeterli bence. Yeter ki Snark şu anda denizlerde dolaşan en iyi gemilerden daha güçlü ve sağlam olsun. Bir daha söylüyorum. Harcamalar konusunda endişelenmeyin. Önemli olan Snark'ın çok iyi olması. Siz bu ayrıntılarla ilgilenirken ben de yazarlarıma devam edeyim ve harcamalar için para kazanayım. Ve hemen işe giriştim. Tabii olabildiğince. Çünkü Snark doymak bilmiyor, ben ise ona yetişemiyordum. Yayımcılardan gelenleri eklemek için her an ödünç para almam gerekiyordu. Bazen 1000, bazen de 2000 dolara gereksinimim oluyordu. Hatta bazen 5000 dolar bile yetmiyordu. Hiç durmadan, her an, hatta pazarları bile çalışıyordum ama yazarlık paralarım hemen suyunu çekiyordu. Her serüvenin güçlükleri vardır diyordum kendi kendime, Snark'ı düşününce. Çünkü sevgili okuyucular, yeniden buluşmamız Snark'ın dayanma gücüne bağlı. Su kesimindeki uzunluğu 14 metre 85 santim, kıyı kalınlığı 6 santim, güverte ise 5 santimdi, hiç yanlışsız. Neden söz ettiğimi biliyorum. Çünkü onu Puget Sound'da kendim ısmarladım. Ayrıca Snark su geçirmez 4 bölmeli. Yani 3 sımsıkı duvarı var. Eğer birine herhangi bir şekilde su dolacak olsa, ne kadar önemli olsa bile başka bölmelere su geçmez. Gemi sudayken öteki 3 bölmede hasar giderilecek böylece. Bu bölmelerin başka bir özelliği daha var. En arkadaki bölmede toplam 4000 litreden fazla benzin alabilen 6 depo bulunmakta. Ayrıca böyle küçük bir teknede bu kadar kolay ateş alabilen sıvının bulundurulması çok tehlikeli. Ama bu su geçirmez 6 depo bölmelerde sıkıca kapandığı zaman tehlikenin en aza indirilmiş olacağı anlaşılır. Snark bir yelkenli gemi ama ona bir aralık New York'tan getirttiğimiz 70 beygirlik bir de motor eklettirdik. Güvertede motorun tam üstünde oldukça yer kaplayan yüzlerce kiloluk bir de macuna çalışıyor. Anlıyorsunuz değil mi? 70 beygirlik bir motor olunca demiri elle atmamız çok gülünç olurdu. İşte o yüzden bu maçınayı yerleştirdik. Motor ona akım veriyor. Dişli çark düzeneğini San Francisco'da ısmarlama olarak yaptırdık. Snark içinde rahat edilsin diye yapıldı ve bu amaca ulaşmak için de hiçbir şeyden kaçınılmadı. Örnek olarak banyo salonunu ele alalım. Kısıtlı büyüklüğüne karşın içinde muslukları, pompaları, lavaboları, boşaltma kapakları var. Hiç eksiği yok. Yerleştirilmesi 8 uykusuz geceme mal oldu. Sonra kurtarma sandalı ve şalupalar var. Güverteye bağlı ve pek az yer kapladıkları için de bize egzersiz yapma yeri bile kalıyor. Bundan yakınmıyoruz. Güvenliğimiz açısından yaşam garantimiz bizim. Kurtarma sandalımız çok iyi. Gider listesine göre maliyeti 150 dolar ama teslimde 395 dolarlık fatura ödemek zorunda kaldım. İşte üstün niteliği de bu yüzden. Böyle gidersem Snark'la ilgili övgülerimi bir türlü bitiremem. Bu yüzden bundan vazgeçeceğim. Şimdiye dek üstünlüklerini sayarken biraz sonra da göreceğiniz gibi haklı nedenlerim vardı. Snark'ın 1 Ekim 1906'da hareketine karar vermiştik. Bu akıl almaz ve şaşırtıcı tarihte hareket edemedi. Bunun mantıklı hiçbir nedeni yok. Çünkü Snark hazır olmadı. Bize önce 15 Kasım için, daha sonra da 1 Aralık için söz verilmişti. Bununla birlikte daha da sabretmek zorunda kaldık. 1 Aralık'ta Charmian ile ben San Francisco havasına girmek için Sonoma'nın saf ve güneşli dağlarından ayrıldık. Ama uzun zaman için değil. Ah olamaz. Yalnızca 2 haftamız vardı. Çünkü gidişimiz 15 Aralık olarak saptanmıştı. Biz de o tarihte demir alacağımıza güveniyorduk. Bunu Roscoe söylemişti bize. Biz de bu yüzden kente gelmiştik. Ne yazık ki 15 gün geçip gitti. Sonra 4 hafta oldu. 6 hafta derken aradan 8 hafta geçince gemi gezimiz bize çok uzak görünmeye başladı. Bu gecikmenin nedenlerini bana mı soruyorsunuz? Karşılık vermeyi reddediyorum. Sizi memnun edebilseydim inanın bunu seve seve yapardım. Konuşmakla dilim aşınmaz ki. Ama inanın Snark'ın neden hazır olmadığını size açıklayabilecek yetenekte değilim. Yineliyorum, bu akıl almaz ve çok şaşırtıcı bir olay. 8 hafta derken 16'ya çıktı ve günün birinde Roscoe bize şu sözü vererek cesaretimizi arttırdı. 1 Nisan'dan önce yola çıkmazsak size söz veriyorum başımla futbol oynayın. 2 hafta sonra gelip beni buldu ve biliyorsunuz dedi şu ünlü maç için başımı ortaya koydum. Önemi yok dedim Chairman'a. Snark bitince ne güzel bir gemi olacak. Düşünsene bir. Bunun üzerine birbirimize karşılıklı umut vermek için her fırsatta Snark'ın sayısız niteliklerini anlatıyorduk. Bu arada da ben yeni borçlar alıyor, yazı masamın üzerine eğilmiş, arkadaşlarımla dağ gezintilerine katılmayı kahramanca reddederek durmadan yazıyordum. Snark'ın dayanılmaz bir üstünlüğünü anlatmadan duramayacağım. Prova bodoslamasını. Üzerinden hiçbir dalga aşamaz. Bu bodoslama denizle alay etmekle kalmayıp aynı zamanda ona meydan da okur. Çizgileri çok büyüleyici bir kez. En güçlü fırtınalara bile karşı koyacak şekilde yapılmış. Bu prova bodoslamasına dokunmak, eli eşyaların evrensel noktasına dokunmak gibi bir şey. Onu seyrederken böyle bir başyapıtı gerçekleştirmek için hiçbir şeyden sakınılmadığı görülür. Ve her gecikmede, listeme yeniden eklenen her yeni harcamada bu harika bodoslamanın bize sağlayacağı rahatlığı düşünmek yeterli oluyor. Bildiğiniz gibi Snark küçük bir gemi. 7000 dolar gibi hayli kabarık bir harcama öngördüğümden hesaplarımda çok eli açık davranmıştım. Ambar ve ev yaptırırken deneyimlerime göre her zaman tahmininin üzerinde harcama yapıldığını biliyordum ve bu yüzden de hesapları biraz abartılı tutmuştum. Oysa Snark bana tam 30.000 dolara patladı. Beni sorularla rahatsız etmeyin rica ederim. Size asıl gerçeği söylüyorum. Çekleri bizzat kendim imzaladım. Gerekli ödemeleri ben yaptım. Bu konuda başka açıklama yok. Çok akıl almaz ve şaşırtıcı bir durum. Öykünün sonuna gelmeden bana hak vereceğinizi biliyorum. Şimdi gelelim gecikmelere. 47 sendikayla görüştüm ve 115 kadar müteahhitle konuştum. Bu adamlardan hiçbiri malları anlaştığımız tarihte teslim etmedi. Para ödeme günleri dışında hiç kimse zamanı uymadı. Bu adamlar sözleşmelerine uyacaklarına türlü tanrılar adına yemin ediyorlardı. Genel olarak da teslim tarihinden sonrası için 3 ay süre vermem gerekiyordu. İşte işlerin nasıl yürüdüğünü görüyorsunuz. Sabrımızın taşmaması için de Chairman'la birlikte Snark'ın tartışılmaz niteliklerini sayıp döküyorduk birbirimize. Gemimiz çok sağlam ve güçlüydü. Sonra küçük sandala biniyor ve onun inanılmaz güzellikteki bodoslamasını seyretmek için Snark'ın çevresinde kürekle turlar atıyorduk. Düşün biraz diyordum Chairman'a. Çin kıyılarında üzerimize gelen dalgaları düşün. Snark fırtına tufanı ortasında burnu geçmek zorunda. Üzerinden tek bir damla su bile sızmayacak. Bir tüy kadar kuru kalacak. Bizler de kameralarımızda rahatça oturmuş rüzgarın uğuldayışını dinlerken whist oynayacağız. Chairman da coşkuyla kolumu sıkarak bana şunları söylüyor. Bu görünüşüyle bütün gecikmeleri, bütün harcamaları, tasalarımızı ve her şeyi unutturuyor. Evet, gerçekten de çok harika bir gemi bu. Snark'ın bodoslamasını her görüşte ya da su geçirmez bölmelerini her düşünüşte yeniden yürekleniyordum. Ama yine de kimse benim inancımı paylaşmıyordu. Dostlarım hareket tarihimiz üzerine bahislere tutuşmaya başladılar. Bizim yokluğumuzda çiftliği yönetecek olan Bay Nije 1907'nin ilk kazananı oldu. Bunun üzerine ortaya sürülen paralar çoğaldı, bana da canavarlar çetesinin başkanıymışım gibi saldırdılar. Büyük bir ataklık ve gözüpeklikle bütün bahisleri kabul ediyor ve zorunlu olarak kaybediyordum. Kadınlar hatta talih oyunlarında bir kuruşlarını bile tehlikeye atmaktan çekinen kadınlar bile meydan okuyorlardı bana. Onlara da ödeme yapmam gerekti. Üzülme diye teselli ediyordu beni Chairman. Şu bodoslamayı ve Çin denizlerinde geçeceğimiz burunları düşün. Bu arada da anlaşmalı olduğum yayımcılar ve gazeteler benden sürekli açıklamalar istiyorlardı. Her şey büyük bir giz perdesi altındayken hiç kimse hatta Roscoe bile bana karşılık veremezken onları nasıl yatıştırabilirdim? Basın Snark'ın hareketi ve benimle hızlı bir şekilde alay etmeye başladı. Edebiyat eleştirmeni olan dostlarımdan biri bana karşı bir suç belgesi yazdı. Yazısında şimdiye dek yapılan işleri ve benim düşüncelerimi anlatıyordu. Kaba adam, açık okyanusa yolculuğa çıktığım zaman yazının kopyasını yayınlamaya söz vermişti bana. Ama makalenin ilk bölümünü yayımladığında ben hala karadaydım. Yazı dizisi ise halen sürüyor. Zaman akıp gidiyordu. Bir olay gözümüzü açtı. Snark'ın San Francisco'da bitirilmesi olanaksızdı. Yapım işleri sürünüyor. Bu arada da Snark yıpranıyordu. Öyle bir ana gelmiştik ki onarımdan yapma fırsat kalmıyordu. İşçiler dahil herkes bize deli gözüyle bakıyordu. Mücadeleden bıkarak Snark'a bu durumda binip öteki işleri Honolulu'da tamamlatacağımı bildirdim. Hareketimizden önce bir su akıntısı oldu Hemen onunla uğraşmak zorunda kaldık. Snark'ı kızağa çektim. Ama oraya varmadan önce iki büyük mavva arasında sıkışıp korkunç bir şekilde çarpıştı. Sonunda onu yerleştirmeyi başardık. Ama karaya çıkınca kızak payandaları birbirinden ayrıldı. Ve bizim tekne birinci havuzun arkasına düştü. Bu durum kargaşaya ve hayli harcamaya yol açtı. Kurtarıcılar hemen işe koyuldular. Her 24 saatte iki gelgit olur. Biri gece, biri de gündüz. Bir hafta boyunca iki buharlı çekici havuza saplanmış Snark'ı doğrultmak için çalıştı. İçinden çıkılamaz gibi görünen bu durumdan kurtulmak için dişli çark düzenine ve bölge dökümünde döktürülen demir parçalarının yardımına başvurduk. Dökme demirlerde çatlak varmış. Bu yüzden parça parça uçtu, arada ezildi. Kötü durumdaki demir plakadan ayrılan 75 beygirlik motor bütün bağlantılarını ve bağlarını kopardı ve yanlamasına gömüldü. Cesaretimizi yitirmeyecek, çalışmaları arttırdık. Motor kayışlar yardımıyla acınacak durumdaki dökümlerin üzerine yerleştirildi. Kırık demir parçaları ve dişli çarkları da onarım için Honolulu'ya götürülmek üzere bir yere kondu. Geçmişte bizim teknenin içine ancak güçlü ışıkta belli belirsiz görünen bir kat beyaz boya sürülmüştü. Henüz boyanmamış olan iç bölmeler, grey siyah ve orada çalışmış olan sayısız işçinin bırakmış olduğu tütün katranıyla görünmez olmuştu. Ne önemi var? Kir tabakası daha sonra Honolulu'da kazınır ve Snark ilk yapıldığı gibi pırıl pırıl olurdu. Yalnızca kaslarımızın gücü ve alın terimizle Snark'ı kırık beşiğinden çıkardık ve Oakland rıttımı boyunca San Francisco limanına götürdük. Kamyonlarla çiftlikten kitaplar, yorganlar ve kişisel eşyalarımız geldi. Daha sonra üstümüze gerçek bir sağanak boşaldı. Odunlar, kömür, tatlı, su sarnıçları, su, sebze, konserve ve sandallar için yağ, bütün dostlarımız, dostlarımızın dostları ve onların dostları olduklarını savunanlar. Aynı şekilde gazeteciler, fotoğrafçılar, yabancılar ve deliler göründü. En sonunda da rıhtımdan gelen kömür tozu bulutları. Pazar günü saat 11'de hareket edecektik. Günlerden cumartesiydi. Rıhtım koyu bir kömür tozu bulutu ve insanlarla doluydu. Paltomun bir cebinde çek defterim, dolma kalemim, tarih pulum ve kurutma kağıdım bulunuyordu. Ötekinde ise yaklaşık 2000 dolar tutarında altın ve kağıt paralar. Borçlarımı kabul etmeye ve küçük tutarları para olarak kabarık tutarları da çekle ödemeye hazır durumda Roscoe ile geçikmemize neden olan 115 kişiyi rıhtımda bekliyordum ki o sırada şaşırtıcı ve akıl almaz olay bir kez daha meydana geldi. Roscoe'nun önünde herifin biri belirdi. Bir mübaşirdi gelen. Snark'ın direğine bir bildiri yapıştırdı. Rıhtımda bulunan herkes aynı anda Snark'a borç yüzünden haciz konmuş olduğunu gördü. Mübaşir bizim tekneyi ihtiyar bir adama emanet ettikten sonra uzaklaştı. O andan itibaren Snark üzerindeki bütün haklarımdan vazgeçirilmiş oluyordum. Küçük ihtiyar da bizim efendimiz oluyordu. Ayrıca ben bu yeni görevi için ona günde 3 dolar ödemek zorundaydım. Bu arada bizim yata ambargo koyan terbiyesizin adını da öğrendim. Bu Sellers adında biriydi ve bir borç ise 232 dolara yükseliyordu. Ama bu Sellers denen şeytan da kimdi? Çek koçanlarına bakınca 2 hafta kadar önce ondan 500 dolarlık bir çek aldığımı gördüm. Öteki defterler ise Snark'ın yapılması sırasında aylarca bu serseriye binlerce dolar ödemiş olduğumu gösteriyordu. Nasıl utanmazca davranıştı bu? Snark'ı yedi, Emine vereceği yerde neden kalkıp da borcunu istememişti? Ellerime cebime daldırdım, birinden çek karnemi, tarih makbuzumu, kalemimi, altın ve kağıt paraları çıkardım. Burada her şeyim vardı. Sefil yaratık neden gelip de beni görmemişti? Bunun hiçbir açıklaması yoktu. Yeni bir akıl almaz ve şaşırtıcı bir olaydı işte. Bu kadar da şanssızlık olmazdı. Snark'a cumartesi öğleden sonra oldukça geç bir saatte el konmuştu. İş takipçilerini Oakland ve San Francisco'nun her yerine yolladım. Ama ne yargıcı ne de Bay Sellers denen o adamı bulabildiler. Herkes hafta sonu için çekip gitmişti. Bu durumda Snark pazar sabahı saat 11'den önce hareket etmeyecekti. Küçük ihtiyar buna şiddetle karşı çıkıyordu. Paniğe kapılmış küçük bir tüccarın oyununa geldik dedim chairman'e. Haciz kararından ve Bay Sellers'tan söz ederek. Ama tasalanmayalım. Bütün sıkıntılarımız uçsuz bucaksız okyanusu açılınca yok olup gidecek. Sonunda pek çok yorucu ve bitip tükenmez işlemlerden sonra 23 Nisan 1907 günü hareket edebildik. Demiri elimizle toplamamız gerekti çünkü elektrik düzeneği çalışmıyordu. 75 beygirlik motorum hurdası safra olarak snarkın dibine indirildi. Bundan sonraki tersliklerin ne önemi vardı artık? Hepsini Honolulu'da düzeltiriz nasılsa. Teknemiz bütünüyle harika değil mi? Gerçekte ise sandalım motoru bir türlü çalışmıyor, kurtarma sandalı da sepet gibi su alıyordu. Pöf! Alt yanı basit ayrıntılardı bunlar. Su geçirmez bölmeler, sağlam bordo, banyodaki araçlar, bütün bunlar bize göre snark demekti. Üstelik de rüzgara dayanıklı soylu bir bodoslamamız vardı ya. Altın Liman adlı kılavuz gemisiyle hareket edip güneye doğru yöneldik. Pasifik'in bu bölümünde kuzeyden esen alizelere ulaşmayı umuyorduk. Aniden başka aksilikler çıktı. Böyle bir yolculuğun başarılı olması için gençlere güvendiğimden yanımda 3 genç götürüyordum. Bunlardan biri makinist, biri aşçı, biri muçoydu. Hesaplarım 3'te 1 gerçekleşti. Gerçekten de bu 3 adamdan birini deniz tutabileceğini düşünmeyi unutmuştum. Aksiliğe bakın ki ikisi şimdiden bu dertten yakınmaya başlamıştı. Bunlar aşçı ile muçoydu. Yatağa düştüler ve haftalar boyu orada kaldılar. Sıcak yemekten vazgeçmek zorunda kaldık. Gemide işler biraz aksadı ama elimizden ne gelirdi? Bir süre sonra bize erzak olarak bir sandık portakal jüresi verdiklerini gördük. Elmalar sandıkta küfleniyordu. Lahanalar bozulmuştu, hepsini bordadan arttık. Havuçların üzerlerine benzin dökülmüştü. Şalgamlar demir gibi sertti. Pazıların tümü çürümüştü. Kibritlerimiz ıslanmış yanmıyordu. Patates sandıklarına kötü bir şekilde yerleştirilmiş olan kömürler berbattı. Ayrıca güverteye yayılmışlardı. Ama bütün bu anlamsız şeylere kafa yormaya ne gerek var? Bizim için önemli olan tek şey gemiydi. Ve o da harikaydı değil mi? Güvertede gezinirken özel olarak bizzat Puget Sound'da ısmarladığım ve bana tek parça teslim edileceği sözü verilen borda kaplamalarda bir dakika içinde tam 14 yarık saydım. Üstelik su bu güvertenin aralıklarından giriyordu. Öyle ki Roscoe'nun yatağı su içinde yüzüyordu. Aletler makine dairesinden, yiyecekler de mutfaktan başka yere taşındı. Snark'ın yanları ve dibi su alıyordu. Bizler de tekneyi su yüzünde tutmak için her gün su pompalamak zorundaydık. Mutfak tahtaları snark'ın dibinden 60 santim kadar yükseltilmesine karşı pompalamadan 4 saat sonra sular yayıkta çalkalanıyormuş gibi kaynıyordu. Soğuk bir şeyler atıştırırken dizlerime kadar suyun içinde durdum. Bir kez daha aldatıldık. Bize çok pahalıya mal olan güzelim bölmeler su geçirmez değildi. Su bölmeler arasında elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyor. Üstelik de depoların bulunduğu yan bölmeden gelen güçlü kokuya bakılırsa depolardan birkaçı sızıntı yapıyor gibiydi. Ya pompaları, lavaboları ve subaplarıyla banyonun durumu nasıldı dersiniz? İlk gün orayı kullanmamız olanaksızdı. Sağlam çelik lavabolar pompalamaya kalkanın elinde kırıldı kaldı. Snark'ın öteki yerlerinden önce ilk olarak banyo laçka oldu. İçinde çelik kullanılan bütün parçalar neresi olursa olsun kusurluydu. New York'tan getirilen motor yatağı plakası San Francisco'da ısmarlanan payanga dişli çarkları berbattı. Sonunda daha ilk sarsıntıda donanımda kullanılan dökme demir parça parça uçuşup ayrıldı. Makarna gibi kırılan demir bu. Sonra ana yelkenin köşe kıskaçları kırıldı. Oraya burun yelkeninkileri taktık ama 5 dakika sonra onlar da aynı kazaya kurban gitti. Düşünün bir, fırtına çıktığında kaderimiz ana yelkene bağlıydı. Şu anda ana yelken kırık bir kanat gibi sarkıyor. Honolulu'da iyi cins demir bulabilecek miyiz acaba? İnsan bize emanet ederek bir elek içinde denize yolladı ama Tanrı bizi korumuş olmalı çünkü hava sakin. Su üstünde kalmamız için sürekli pompalamak gerektiğini biliyoruz ve şu anda tahta bir kürdana tek parça demir yığını olan snark'tan daha fazla güveniyoruz. Gemimizin sağlamlığı konusundaki inançlarımızın sarsıldığından Chermion ile bodoslamanın kalitesini denemek istedik. Zaten bu bizim tek kurtuluş umudumuz. O zaman güzel bir akşam burnu döndük. Bilmeyen birine bu manevrayı nasıl anlatmalı? Kötü havada korunmak için gemi denize ve rüzgara dayansın diye yelkenler olabildiğince kasılır. Rüzgar çok şiddetli ve dalgalar çok yüksekse snark boyutlarında bir gemi burnu kolayca dönebilir. O zaman güvertede yapılacak iş kalmaz, dümenci gereksiz olur. Böyle durumlarda herkes oyun oynamak ya da uyumak için kamarasına çekilir. Roscoe'ya Maestra yelkenini kaldırmasını buyurduğumda hafif bir yaz sağanağı altında yol alıyorduk. Gece yaklaşıyordu. Hemen hemen gün boyu dümenle uğraşmıştım. Güvertedekiler de. Roscoe, Bert ve Charmian yorgunluktan bitip tükenmişlerdi. Aşağıdakiler ise deniz tutmasından hasta yatıyorlardı. Kocaman ana yelkenden henüz iki camadan almıştık. Floka'yı içeri soktuk ve trinkete yelkeninden bir camdan daha attık. Kıç direğini indirdik. O anda floka direği dalgaların altında kayboldu ve tamamen kırıldı. Hemen üzerine bir parmaklık koydum. Snark dalga çukurları arasında hızla yol alıyordu. Dümen yelkesine yapıştım ama Snark bir gemi için çok tehlikeli olan bu durumundan bir türlü ayrılmıyordu. Engeli üzerine koydum. Rüzgarın birazını engelleyebildim. O zaman Roscoe ile Bert'i ambar ağzının üzerine yolladım. Yine sonuç alınmadı. Çünkü Snark dalga çukurlarından ayrılmıyordu ve kuşak kaplaması bazen sancakta bazen de iskelede kayboluyordu. Yeni akıl almaz ve şaşırtıcı durumlar gri kafalarını gösteriyordu. Serüven korkunç ve inanılmaz olmaktaydı. Gözlerime inanamıyordum. Artık ana yelkende iki, trinkete yelkeninde bir camadan alınmasına karşın Snark tehlikeyi atlatamıyordu. Ana yelken yerle bir edildi. Bu işlem Snark'ın rotasını 10 derece bile değiştirmedi. Her şey boşunaydı. Maestra direğine bir yelken yerleştirip ana yelkeni kastık. Hiçbir değişiklik olmadı. Snark hala dalga çukurlarından gitmeyi sürdürüyordu. Şahane provası rüzgara karşı dikilmek istemiyordu. Daha sonra bir camadan aldığımız destek yelkenini topladık. Geriye yalnızca maestra direği kalmıştı. Yine başaramadık. Şimdi bizim yerimizde olsaydınız siz neye karar verirdiniz? Yüzer demiri mi çıkartırdınız yoksa? Biz de aynen öyle yaptık. Ismarlama yapılan ve suya batmaz garantisi bulunan böyle bir demirimiz vardı. Bezden yapılmış koni şeklindeki bir torbayı açık tutmaya yarayan çelik bir çember düşünün. Yüzer demir böyle bir şeydir. Bu demiri Snark'ın önüne sıkıca bağlayıp bordadan attık. Hemen sürüklendi. Bereket takma bir kolu vardı ve üzerine basarak bordaya yaklaştırdık. Yüzmesini sağlamak üzere kocaman bir tahta parçası bağlayıp demiri defalarca aşağı attık. Bu kez yüzüyordu. Ön halat kasıldı, arkadaki maestra rüzgarda öne doğru yaslandı ama sonunda asılı kaldı. Snark yüzer demiri arkasına aldı ve ardında dalga çukurları olduğu halde yoluna devam etti. Bu da bitmişti. İşi burun maestrasını kıyı maestrasıyla değiştirmeye kadar götürdük. Snark ardındaki demirle dalga çukurları arasında hafifçe sallandı. Bana inanmanız için sizi zorlayamam. Ben kendim bile zor inanıyorum. Yalnızca gördüklerimi size anlatıyorum ben. Şimdi yargı sizin. İçinizden hanginiz bir yelkenlinin bir yüzer demirle bile olsa maestraya bırakıldığını gördünüz ya da bundan söz edildiğini işittiniz. Bu benim başıma da ilk kez geliyor. Bu arada ben beklenmeyen, akıl almaz ve şaşırtıcı bir olaya karşı güvertede durmaktayım. Bütün önlemlerimize karşın Snark maestrayı almak istemiyordu. Üzerimizde ayın solukça parlamakta olduğu fırtınalı bir gökyüzü yükselmişti. Hava çok nemliydi, güçlü sağanaklar tehdit ediyordu. Snark ise ay ışığında soğuk ve acımasız görünen dalga çukurlarında yoluna devam etmekteydi. O zaman yüzer demiri geri çektik. Maestrayı aldık. Trenkete ile kaçmaya başladık. Sonra sıcak bir şeyler yutmayı umarak aşağı indik. Ama kamerada aşçı ile Mucho'yu yataklarında ölü gibi uzanmış olarak bulduk. Biz de giyinik, tehlikeye karşı uyanık bir şekilde mutfakta dizlere kadar çıkan suyun şapırtısını dinleyerek uzandık, kaldık yataklarımıza. San Francisco'daki Bohem Kulübü'nde inşa edildiği sırada Snark konusunda gerçek ve işi bilen denizcilerden çok şeyler işittim. Bunların ortak düşünceleri geminin kötü havalarda rüzgarı arkasına alarak gidemeyeceğiydi. Öyle de olsa bütün olarak çok iyi tasarlanmıştı. Çizgileri diye açıklamışlardı. Bu durum çizgilerindeki hatadan kaynaklanıyor. Bu denizcilerden birinin bir başka gece benimle burada olmasını isterdim doğrusu. Eleştirilerinin ne kadar haksız olduğunu gözleriyle görürlerdi. Demek Snark hızlı gidemezdi. Ama iyi yaptığı tek şey de bu. Kaçmak. Önde yüzer demir, arkada kasılmış maestrayla nasıl da hızlı gidiyor mübarek. Şu anda rüzgar arkamızda ve biz kuzeydoğu alizeleriyle hızla gidiyoruz. Deniz dalgalı, dümende kimse yok. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor, maestra kasılı, ana yelken iskelede sallanıyor. Flokalar yere indirilmiş ve biz güney güney batı yönünde ilerliyoruz. Ve 40 yıllık denizciler kalkmış rüzgar arkadayken bir geminin dümensiz gidemeyeceğini söylüyorlar. Bu satırları okurken bana yalancı diyecekler. Spre ile ilgili yazıları için Kaptan Slocum da aynı şeyi söylemişlerdi. Snark'ın gelecekteki durumu konusunda bir şey söyleyemem. Gerekli param ve kredim olsaydı böyle başka bir tekne daha yaptırırdım. Ama param suyunu tamamen çekti. Ya bu deveye güdeceğim ya da bu işi bırakacağım. Bu olanaksızlıklar karşısında maestrayı arkaya alarak en iyisini yapmaya çalışacağım. Gemimizin nasıl dayanacağını görmek için yeni bir rüzgar bekliyorum. Manevranın yine yapılabileceğini düşünüyorum ben. Her şey arkadaki dalgaların durumuna bağlı. Kim bilir, belki bir sabah Çin denizinde kaptanın biri şaşırarak gözlerini ovuşturur ve snarka benzeyen küçük bir tekneye yeniden bakar. Not: bu yolculuktan sonra Kaliforniya'ya döndüğümde snarkın su kesimi uzunluğunun 14 metre 85 santim yerine 14 metre 19 santim olduğunu gördüm. Bu yanlışlık sanırım gemi yapımcısının marangozuyla anlaşamamasından kaynaklanıyordu. Ayrım sonu, sayfa 34.